Anna Karenina, Tolstoy, 4. kaset, 2. yüz, sayfa 701. Yol üstünde bir şey yok mu? Var, iki yer daha var ama bu geciktirir bizi. Hem şimdi hava öyle sıcak ki bir şey öldüremeyiz. Levin eve yakın olan bu avları kendine ayırmayı düşünüyordu. Ayrıca buralara üç avcıya dar gelirdi. Bu yüzden oralarda av hayvanı bulunmasının pek olası olmadığını söylerken içten konuşmuyordu. Küçük sazlığın önüne geldiklerinde Levin öteye geçmek istedi ama Oblonski'nin deneyimli gözleri iyi bir avlanma yerini kaçırmadı. Sazlığı göstererek "Burada dursak nasıl olur?" dedi. "Evet duralım," dedi Levin. "İyi bir yer olmalı," diye üsteledi Vasenka. Levin razı olmak zorunda kaldı. Arabadan iner inmez köpekler birbiriyle yarışarak sazlığa doğru atıldılar. "Krak, Laska!" Köpekler efendilerinin yanına geldiler. "Üçümüze çok dar gelir burası. Ben burada kalacağım," dedi Levin. Köpeklerden ürküp acı çığlıklar atarak sazlığın üstünden uçuşan birkaç bıldırcından başka şey bulacaklarını umuyordu. "Hayır Levin, birlikte gidelim," dedi Veslovski. "Gerçekten de çok dar burası. Laska, buraya gel. İki köpeğe birden gereksinim duymazsınız." Arabanın yanında kalan Levin avcılara inlenerek bakıyordu. Avcılar bütün sazlığı iyice aradılar ama bir stovuyla bir tanesini Veslovski'nin vurduğu birkaç kış kuşundan başka hiçbir şey bulamadılar. Haklı olduğumu görüyorsunuz, boşuna zaman kaybı bu. Ama yine de eğlenceli, nasıl ateş ettiğini gördünüz mü? Dedi Vasenka. Elinde tüfeği ve kış kuşuyla arabaya biniyordu. Az sonra iyi bir sazlığa varır mıyız? Atlar birden ileri atıldılar. Levin başını bir tüfeğe çarptı, tüfek ateş aldı. Levin'e tüfek daha önce ateş almış gibi geldi. Veslovski'nin tüfeği bereket versin kimseyi yaralamadı. Saçmalar yere gömüldü. Stepan Arkadyevich Veslovski'ye bakıp azarlarcasına başını salladı. Ama Levin ona çıkışmayı göze alamadı. Birincisi, Levin'in edeceği her sitem duyduğu korkudan ve alnında beliren şişlikten ileri geliyor sanılacaktı. İkinci olarak da önceleri içten üzüntü duyan Veslovski, daha sonra kapıldığı paniği anımsayarak kendini öyle çılgın bir neşeye kaptırmıştı ki onun bu neşesine katılmamak elde değildi. Daha büyük olduğundan daha çok zaman yitirilmesine neden olacak olan ikinci sazlıkta Levin arkadaşlarına yine inmemelerini söyledi. Ama Veslovski yine düşüncesini değiştirtti. Sazlık çok dar olduğundan Levin bir kez daha ev sahibi olarak görevini yerine getirip arabada kaldı. Krak hemen sazlığa doğru koştu. Vasenka Veslovski de köpeklerin arkasından koştu. Daha Stepan Arkadyevich yaklaşmaya zaman bulamadan bir suçulluğu havalandı. Veslovski onu ıskaladı ve kuş biçilmemiş bir tarlaya doğru uçup gitti. Onu Veslovski'ye bıraktılar. Krak kuşu yeniden buldu. Veslovski onu vurdu ve arabaya döndü. Veslovski Levin'e, "Sıra sizde, atlara ben bakarım," dedi. Levin avcılara özenmeye başlamıştı. Dizginleri Veslovski'ye bırakıp bataklığa girdi. Bir süreden beri haksızlık yüzünden yakarırcasına inleyen Laska, Levin'in iyi bildiği ve henüz geçmedikleri hayvanı bol yere doğru atıldı. "Onu neden durdurmuyorsun?" diye bağırdı Stefan Arkadyevich. Köpeğine güvenen Levin onun arkasından koşarken, "Avı ürkütmez o," dedi. Laska iyi yerlere yaklaştıkça daha sakin gidiyordu. Küçük bir bataklık kuşu ilgisini bir an dağıtır gibi oldu. Bir toprak yığınının çevresinde pek çok kez dolandı. Başka birine geçti, birden irkilerek durdu. Levin yüreğinin hızlı hızlı çarptığını hissederek "Koş, koş Siva!" diye bağırdı. Birden sanki zorlanan işitme duyusunun üstünden bir sürgü kalkmış gibi bütün sesler uzaklık sınırlamasından kurtularak tüm birden karmakarışık bir halde kulaklarına çarpmaya başladı. Stepan Arkadyevich'in ayak seslerini duydu ve bunları uzaklardan gelen atların nal sesleri sandı. Yürürken ezdiği yuvarlanan küçük bir keseğin sesini havalanan bir su çuluğunun kanat vuruşu sandı. Oldukça yakınında ne olduğunu anlayamadığı bir su şapırtısı duydu. Dikkatle yürüyerek köpeğini izledi. "Yakala!" diye bağırdı. Köpeğin önünden bir çulluk havalandı. Levin ona nişan aldı ama aynı anda suda bata çıka yürüyen ayak sesleri yükseldi ve Veslovski'nin çığlığı bu sese karışıverdi. Levin onun çulluğun arkasından nişan aldığını fark etti ama yine de ateş etti. Iskalamıştı. Levin arkasına dönünce araba ve atların bataklığa gömüldüğünü gördü. Vasenka avı izlemek için arabayla atları yoldan çıkararak bataklığa sürmüştü ve orada gömülmüşlerdi. Allah kahretsin diye mırıldandı Levin arabanın yanına dönerken. Neden buraya kadar geldin diye soldu sinirli sinirli. Sonra atları çıkarmasına yardım etmesi için arabacıyı çağırdı. Levin'in canı sıkılmıştı. Yalnızca avının bozulmasına değil ama atlarının bataklığa gömülmesine ve Stepan Arkadyevich ile Vestovski'nin onları çözmeye yardım etmeyişlerine de kızıyordu. İkisinin de koşum işlerinden anlamadığı doğruydu. Toprağın kupkuru olduğunu söyleyen Vasenka'ya yanıt vermeden arabacıyla birlikte atları kurtarmaya çalıştı. Sonra işe girişerek Vestovski'nin olanca gücüyle arabaya asıldığını görünce Levin dün geceki duyguların etkisi altında kalarak Vestovski'ye çok soğuk davrandığını düşündü ve kendi kendini ayıpladı. Bunu aşırı bir kibarlıkla unutturmaya çalıştı. Her şey düzene girdikten ve araba yeniden yola çekildikten sonra Levin kahvaltının hazırlanmasını buyurdu. Bon appétit, bonne conscience, c'est pour le vaton be sosken en fond de me beauté. İkinci pirinci bitirirken bu Fransız halk sözü geldi ve Vasenka'nın aklına neyse şimdi şanssızlıklarımız sona erdi. Bundan sonra işler yolunda gidecek. Ama işlediğim suçların cezası olarak arabacı yerine binmek istiyorum. Sizin arabacınız olacağım. Görün bakın sizi nasıl götüreceğim dedi. Levin'in arabacıya vermesini istediği dizginleri elinden bırakmadan. Hayır, suçlarımın cezasını ödemem gerek. Hem burada kendimi çok rahat hissediyorum. Ben otomedonum diyerek sürdü arabayı Vestovski. Böylece hareket ettiler. Levin atları özellikle de Vestovski'nin içeride tutmasını beceremediği soldaki kula atı için korkuyordu. Ama elinde olmadan kendini bütün yol boyunca roman söyleyen ve bir İngiliz'in dört atlı arabayı kullanışını taklit eden Vestovski'nin neşesine kaptırdı. Böylece kahvaltının verdiği rahatlık içinde Guzdiyev sazlığına vardılar. Vasenka atları öylesine galeyağına getirmişti ki erkenden hava henüz avlanılamayacak kadar sıcakken sazlığa vardılar. Yolculuklarının temel amacına yaklaşırken Levin Veslovski'den kurtulmanın ve rahatça avlanmanın bir yolunu düşünmüştü. Stepan Arkadyevich de aynı şeyi istiyordu kuşkusuz. Levin her gerçek avcının avlanmaya başlamadan önce yüzünde beliren endişenin Oblonski'nin yüzündeki o her zamanki iyi yüreklilik ve kurnazlık anlamıyla birleştiğini görüyordu. Stepan Arkadyevich ovanın ortasında dönüp duran iki kocaman kuşu göstererek ''Nasıl yürüyeceğiz? Güzel bir sazlık. Orada atmacalar da görüyorum.'' diye bağırdı. ''Atmacalar varsa av hayvanı da var demektir.'' Çizmelerini çekip tüfeğini düşünceli düşünceli gözden çeviren Levin ''Pekala baylar.'' diye başladı. ''Şurayı görüyor musunuz?'' Irmağın sağ kıyısında yarı biçilmiş bir tarlanın ortasındaki küçük bir adacığı gösterdi. Sazlık oradan başlıyor. Tam önümüzdeki şu yeşilliği görüyorsunuz. Oradan sağa doğru atların otladığı yere kadar uzanır. Orada buraların çevresinde ta değirmeyene kadar olan yerde çulluk buluruz. Şu körfez gibi yeri görüyor musunuz? Burası en iyi yerdir. Birinde orada 17 tane çulluk öldürmüştüm. İkiye ayrılacağız. Her birimizde bir köpek olacak. Orada değirmenin yanında buluşuruz. Peki kim sağa kim sola gidecek diye sordu Stepan Arkadyevich. Sağ taraf daha geniş. İkiniz oraya gidin ben sola gideceğim dedi hiç düşünmeden. Tamam dedi Vasenka. Böylece alanı dört bir yandan kuşatmış oluruz haydi. Levin bu düzenlemeyi kabul etmek zorunda kaldı. Yürüdüler. Sazlığa girer girmez köpekler koklamaya başladı. Levin Laska'nın tedbirli ve dalgın araştırma yöntemini biliyordu. Burayı ve nerede çulluk süresi bulacağını da biliyordu. Suda yürüyerek kendisini izleyen arkadaşının kulağına ''Vestovski yandan yürüyün'' diye fısıldadı. Levin tüfek serüveninden beri sakınımı elden bırakmıyordu. ''Benimle ilgilenmeyin, sizi rahatsız etmem.'' Ama Levin elinde olmadan Kitty'nin ayrılırken kendisine söylediği sözleri anımsıyordu. ''Dikkatli olun, birbirinizi öldürmeyin.'' Köpekler birbirlerine yaklaşıp uzaklaşarak gidecekleri yeri araştırarak gittiler. Levin'in çulluk bulacağı saplantısı öylesine güçlüydü ki topuklarının çamurda çıkardığı sesleri çulluk çığlığı sanıyor ve tüfeğini tutup her an ateş etmeye hazırlanıyordu. Pat pat sazın üzerinde daireler çizerek uçan ve avcılara gittikçe yaklaşan bir yabani ördek sürüsünü ateş eden Vasenka'ydı bu. Levin başını çevirmeye zaman bulamadan bir çulluk havalandı. Ardından bir başkası, üçüncüsü derken sekizincisi havalandı. Fırsatı değerlendiren Stepan Arkadyevich ateş etti. Bir çulluk sazlığa taş gibi düştü. Avcı acele etmeden alçaktan uçan başka bir çulluğa nişan aldı. O da düştü ve yaralanmayan beyaz kanadını çırparak sazlıkta sürüklendi. Lenin pek sevinmedi. İlk çulluğa çok yakından ateş etti, ıskaladı. Tam havalanırken nişan almıştı. Aynı anda tam ayaklarının önünden bir başkası havalandı. Ama fazla uzak olmadığından onu da kaçırdı. Tüfeğini doldururken üçüncüsü havalandı. Daha önce tüfeğini doldurmuş olan Veslovski rastgele iki atış yaptı. Stepan Arkadyeviç avını topladı ve Levin'e hoşnut hoşnut baktı. "Şimdi ayrılalım," dedi. Köpeğine ıslık çaldı ve sol ayağı üzerinde sekerek tüfeğini hazır edip kendi yönüne gitti. Levin'le Veslovski yalnız kaldılar. Levin ilk atışını ıskaladığı zaman soğukkanlılığını kolayca yitirir ve bütün av boyunca bunu düşünürdü. O gün de aynı şey oldu. Ortalık çulluk kaynıyor, köpeklerin önünden, avcıların ayakları dibinden durmadan havalanıveriyorlardı. Bu yüzden de Levin öcünü alabileceğini düşünüyordu. Ama ateş ettikçe neşeyle sağa sola rastgele ateş eden Veslovski'nin önünde o denli mahcup düşüyordu. Oysa Veslovski beceriksizliğini hiç umursamıyordu bile. Levin sakinleşemiyordu. Hatta bir tane bile vuramayacağı konusunda umutsuzluğa kapıldı. Laska bunu anlıyor gibiydi sanki. Tembel tembel arıyor ve avcılara kuşku ve sistemle bakıyordu. Birbiri ardına ateş ettiler. Barut dumanı avcıları sarıyor ama kocaman av çantasında yalnızca birini Vaslovski'nin vurduğu, Levin'in öteki ikisinden yalnızca birinin işini bitirdiği üç küçük çulluk bulunuyordu. Tam tersine bataklığın öteki yanında atışlar daha seyrekti ama Levin'e göre hepsi isabet oluyor, her atıştan sonra "Krak getir!" diye bağırılıyormuş gibi geliyordu. Levin buna daha çok sinirleniyordu. Çulluklar durmadan başlarının üzerinde dönüyor, sazlıktan kalkan kuşların sesleri, havadaki çığlıkları her yandan duyuluyordu. Uçmaktan yorulan çulluklar avcıların önünde duruyorlardı. Şimdi iki atmaca yerine bataklıktan düzinlerce atmaca çığlık atarak uçuyordu. Levin'le Veslovski sazlığın yarısından çoğunu yürüyerek geçtikten sonra köylülere ait yer yer biçilmiş bir çayırlığa ulaştılar. Çayırlığın biçilmemiş bölümlerinde, biçilmiş bölümlerindeki kadar av hayvanı bulmak umudu pek yoktu. Ama Levin, Stepan Arkadyeviç'le buluşma yerini saptamış olduğundan, o ve arkadaşı çayırlığın biçilmemiş ve biçilmiş bölümlerini geçtiler. Koşumu çıkarılmış bir arabanın önüne oturan bir köylüydü. "Hey avcılar!" diye bağırdı. "Gelin, bizimle bir kadeh için." Levin arkasına döndü. Kırmızı yüzlü, beyaz dişli, sakallı köylü yeniden seslendi. "Gel!" Güneşte parlayan yeşilimsi bir şişeyi başının üstüne kaldırıyordu. "Kes ekil desan?" diye sordu Veslovski. Levin biraz kurnazca davranarak Vasenka'yı kandıracağını ve kendisinden kurtulacağını düşünüp, "Bizi vodka içmeye çağırıyorlar. Tarlalarını biçiyorlar sanırım. Sevinerek kabul ederim bunu," dedi. "Bize neden ikramda bulunmak istiyorlar?" "Hoşlarına gidiyor olmalı. Haydi gidin eğlenirsiniz." "Gidelim, ilginç bir şey bu." Veslovski'nin yorgun ayaklarını sürükleyerek ağırlaşmış koluyla tüfeğini tutarak köylülerden yana yürüdüğünü görünce sevinerek bağırdı. "Gidin, daha sonra değirmenin yolunu bulursunuz." Köylü Levin'e seslendi. "Sen de gelsene, çörek yersin." Levin sevinerek vodkayı içti ve biraz ekmek yedi. Kendini yorgun hissediyor, bataklıkta ayaklarını zorla sürüklüyordu. Bir an duraksadı ama köpeğinin durduğunu görünce hemen yorgunluğunu unuttu ama köpeğinin yanına gitti. Önünden bir çulluk uçtu, ateş etti ve vurdu. Köpek kımıldamadan durdu. "Yakala!" Başka bir çulluk havalandı, Levin ateş etti ama kötü bir günündeydi. Bu yüzden vuramadı. Vurduğu çulluğu aramaya gidince onu bulamadı. Her yanı aradı ama Laska bu atışa inanmıyor, yalnızca ararmış gibi yapıyordu. Levin şanssızlığını Vasenka'ya yüklüyordu ama o olmayınca da şanslı değildi. Av hayvanı çoktu ama Levin hep boşa atıyordu. Güneşin eğik ışıkları henüz sıcaktı. Avcı giysileri bedenine yapışmıştı. Ve suyla dolu sol çizmesi ağırlaşmış, çamura yapışıyordu. Tozdan kararmış yüzünden iri ter damlaları akıyordu. Ağzının içi zehir gibiydi. Burnunda barut kokusu dolmuştu. Kulaklarında çullukların çığlıkları çınlayıp duruyordu. Tüfeğinin namlusu öyle sıcaktı ki dokunamıyordu bile. Yüreği hızla çarpıyor, elleri heyecandan titriyor. Yorgun ayakları toprak keseklerine çarpıyordu. Ama Levin durmadan ilerliyor ve ateş ediyordu. Sonunda aptalca bir atıştan sonra tüfeğini ve şapkasını yere koydu. "Hayır, kendimi toparlamalıyım," dedi kendi kendine. Tüfeğini ve şapkasını yerden aldı, Laska'yı çağırdı ve bataklıktan çıktı. Kuru bir yerde bir toprak yığınının üstüne oturdu. çizmelerindeki suyu boşalttı. Sazlığın kıyısına gidip pas tadındaki sudan biraz içti. Tüfeğin namlusunu soğutmak için ıslattı, ellerini ve yüzünü yıkadı. Serinleyince sinirlenmemeye karar vererek şullukların bol olduğu yere döndü. Sakin olmak istiyor ama başaramıyordu. Kuşa nişan almadan parmağı tetiğe basıyordu. İşler gittikçe kötüye gidiyordu. Stepan Arkadyevich'in kendisini bekleyeceği yere vardığında çantasında yalnızca 5 çulluk vardı. Stepan Arkadyevich'i görmeden önce köpeği Krak'ı fark etti. Bataklığın çamurundan kapkara olan hayvan bir kızıl ağaç kütüğünün üstünden atlayıp zafer kazanmış bir halde Laska'yı kokladı. Krak'ın ardından kızıl ağaç koruluğunun gölgesinden zarif Stepan Arkadyevich göründü. Kıpkırmızı ter içinde yakasını çözmüş, bacağını sürüyerek geliyordu. Neşeyle gülümseyerek, iyi bir av çıkardınız mı?" diye sordu. "Ya sen?" dedi Levin. Bunu sorması gereksizdi. Dolu av çantasından belli oluyordu. "Fena değil." 14 tane avlamıştı. Stepan Arkadyevich zaferin etkisini yumuşatmak için, "Ne güzel sazlık, canını Veslovski sıkmış olmalı. İki kişiye bir köpek de anlamsız bir şey," dedi. Levin'le Stepan Arkadyevich Veslovski'yi Levin'in her zaman uğradığı köylünün kulübesinde buldular. Veslovski kulübenin ortasındaki bir sıraya oturmuştu ve ev sahibinin karısının kardeşi olan bir asker onun çamur dolu çizmelerini çıkarırken o da iki eliyle sıraya tutunuyordu. Bulaşıcı gülüşüyle gülüyordu. "Az önce geldim, çok sevimli insanlar. Düşünün bir, bana yiyecek ve içecek verdiler. Ne güzel ekmek, delicious. Hiç böyle su içmedim şimdiye dek. Hiçbir şey almadılar, hem de durmadan, kusura bakma ya da buna ne benzer şeyler söyleyip durdular. Sizden neden para alacaklarmış? Size ikramda bulundular, onlar vodkalarını satmıyorlar," dedi asker. Sonunda ıslak çizmelerle birlikte kararmış çorapları da çıkarmayı başarmıştı. Avcıların çizmeleriyle ve yerde yuvarlanan köpekleriyle daha da artırdıkları kulübenin pisliğine, içerideki bataklık ve barut kokusuna, bıçak ve çatal yokluğuna karşılık avcılar ancak avcıların bildiği o iştahla çay içtiler, yemek yediler. Yıkanıp temizlendikten sonra yataklarının hazırlanmış olduğu saman ambarına gittiler. Gece olmuştu ama avcıların henüz uykusu yoktu. Konuşma bir süre avcılık ve köpeklerin kahramanlıklarıyla gülünç anılar arasında dönüp durduktan sonra her üçüne de ilgilendiren bir konu geldi. Vasenka'nın bu gecenin güzelliği karşısındaki heyecanı, saman kokusu, ona vodka ikram eden köylülerin sadeliği, her biri efendisinin ayakları dibine uzanmış köpekler, Oblonski'yi geçen yıl Bay Malthus'un malikanesinde yapılan bir av partisinde tattığı zevkleri anlatmaya yöneltti. Malthus çok zengin bir demiryolu müteahhitiydi. Stepan Arkadyevich bu adamın Tver ilinde sahibi olduğu geniş sazlıklarını, bu sazlıkların nasıl korunduğunu, avcıları taşıyan arabaların lüksünü ve öğle yemeği için sazlığın kıyısında kurulan çadırları anlattı. Levin samanın üzerinde doğrularak, "Seni anlamıyorum," dedi. "Bu insanlardan nasıl oluyor da iğrenmiyorsun?" "Lafit şarabıyla öğle yemeğinin hoş olduğunu kabul ediyorum. Ama bu lüks gerçekten seni çileden çıkarmıyor mu? Bütün bu insanlar eskiden büyük çiftlik sahipleri gibi iğrenç yollarla zenginleşiyorlar. Kötü yollardan kazanılmış olsa da paralarının onlara eski saygınlıklarını geri getireceğini bilerek halkın nefretiyle alay ediyorlar." "Çok doğru," diye bağırdı Veslovski. "Oblonski saflığından onların çağrılarını kabul ediyor. Başkaları da, ama Oblonski avlanmaya geldiğine göre," diyor. "Hiç de değil," dedi Oblonski. Levin bunu söylerken Oblonski'nin gülümsediğini hissetmişti. "Eğer onlara gidiyorsam, bu hiç de onları öteki zengin tüccarlardan ya da soylulardan daha namussuz gördüğümden değildir. Onlar da bunlar da aynı şekilde çalışarak ve zekalarıyla servet edinmişlerdir." "Evet, ama ne biçim bir çalışmayla? Bir ayrıcalık satın alıp bunu karla bir başkasına satmak çalışma mıdır?" "Elbette. Hiç kimse bu anlamda bu çalışma sıkıntısına katlanmasaydı bugün demir yollarımız olmazdı." "Böyle bir çalışmayı bir köylünün ya da bir bilginin çalışmasıyla karşılaştırabilir misin?" "Hayır, ama bunun da sağladığı sonuç yabana atılamaz. Demir yolları, doğru, sen onları yararsız buluyorsun." "Bu da başka bir sorun. Demir yollarının yararlı olduğunu kabul etmeye hazırım. Ama harcanan emekle orantılı olmayan her kazanç namussuzcadır." "Peki bu çalışmanın değerini kim saptayacak?" namussuz yollardan hileyle servet elde etme diye başladı Levin. Ama namussuzlukla namussuzluk arasındaki sınırı belirlemekten aciz hissediyordu kendini. Örneğin bankacılıkta kazanılan servetler haksızdır. Çalışmadan çok büyük servetler elde edilmesi büyük toprak sahipleri zamanında vardı. Ama şimdi yalnızca biçim değişti. La Roa Emor, Vive la Roa, günümüzde demir yolları ve bankalar emeksiz birer kazançtır. Bütün bunlar doğru ve mantıklı olabilir dedi Stefan Arkadyeviç. Kaşınırken samanları üst eden köpeğine "Krak, yat bakayım" diye bağırdı. Sonra düşüncelerinin doğruluğundan hiç kuşku duymadan sürdürdü. Ama namuslulukla namussuzluk arasındaki sınırı belirtmedin. Neden? Örneğin benim maaşım işleri benden daha iyi bilen büro şefimden daha yüksek. Namuslu mu bu davranış? Bilmiyorum. Öyleyse sana şunu söyleyeyim. Neden sen 5000 ruble kazanıyorsun da senden daha çok çalışan bir köylü yalnızca 50 ruble alıyor? Büro şefimin benden daha az alması gibi. Malthus'un bir demir yolu memurundan daha çok kazanması gibi, bu da bir namussuzluktur. Aslında bazı insanların para babalarına duydukları kinin kıskançlık olduğunu sanıyorum. Çok ileri gidiyorsunuz dedi Veslovski. Onların zenginliklerini kıskanmıyorlar ama zenginliklerinde kuşkulu bir yan olduğu da göz ardı edilemez. Haklısın dedi Levin. Kazancımın 5000 ruble olduğunu söylerken haklısın. Bunu hissediyorum ama. Yaşamında ilk kez kendi kendine bunu soran, bu soru yüzünden içtenlikle konuşan Vasenka Veslovski, gerçekten de bizler yiyoruz, içiyoruz, avlanıyoruz, hiçbir iş yapmıyoruz. Oysa onlar durmadan çalışıyorlar. Olur mu bu? Dedi. Levin'i kızdırmak istermiş gibi görünen Stefan Arkadyeviç, evet, öyle hissediyorsun ama köylüye toprak vermiyorsun dedi. Bir süreden beri iki bacanak arasındaki ilişkide belli belirsiz bir düşmanlık ortaya çıkıyordu. İki kız kardeşle evlendiklerinden beri aralarında bir çeşit düşmanlık doğmuştu. Yaşamlarını nasıl en iyi bir biçimde düzenleyeceği konusuydu bu. Tartışmada da ince alaylarla aynı rekabet kendini gösteriyordu. Benden istemediği için köylüye vermiyorum dedi. Hem bunu istemiş olsam bile bunu nasıl yapacağımı, kimlere verebileceğimi bilemem. Bu köylüye ver, geri çevirmez. Nasıl yapayım bunu? Götürüp satış mı yapayım? Orasını bilmem ama hakkın olmadığını hissediyorsan, tam tersine toprağıma karşı, aileme karşı görevlerim olduğu için sahip olduklarımı dağıtmaya hakkımın olmadığını hissediyorum. İzninle bu eşitsizliğin haksızlık olduğunu kabul ediyorsun. O halde görevin buna bir son vermektir. Eşitsizliği arttırmamak için hiçbir şey yapmayarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Aykırılık da bu zaten. Evet, hem de safsata kokuyor diye onayladı Veslovski. Ambara giren köylüye, hey patron, hala uyumadınız mı diye seslendi. Ha, ne uykusu? Beylerin uyuduğunu sanıyordum ama konuştuklarını duyuyorum. Bir kanca gerekli, alabilir miyim dedi. Çıplak ayaklarına doğru yaklaşan köpeği göstererek ısırmaz ya diye ekledi. Peki sen de nerede uyuyacaksın? Bu gece atlara bakacağım. Vasenka kapının aralığından sızan ay ışığında kulübenin köşesini ve atları çözülmüş arabayı fark ederek ne güzel bir gece diye bağırdı. Dinleyin, kadınlar şarkı söylüyor, hem de hiç fena değil. Patron, orada şarkı söyleyen kim? Bitişikteki kızlar. Haydi gidip dolaşalım Oblonski. Nasılsa uyuyamayacağız, haydi. Oblonski gerinerek, hem yatıp hem de dolaşabilseydik ne iyi olabilirdi dedi. Uyumak daha hoş. Vasenka kalkıp çizmelerini giyerken, o halde ben yalnız giderim dedi. Hoşça kalın beyler. Hoşuma giderse size de çağırırım. Avda bana çok iyi davrandınız, bu yüzden sizi unutamam. Vasenka ile köylü dışarı çıkınca Oblonski Levin'e, sevimli olan değil mi dedi. Levin hala az önceki konuşmayı düşünerek, evet çok sevimli diye yanıt verdi. Duygularını ve düşüncelerini açıkça anlattığını sanıyordu. Bununla birlikte akıllı ve içten iki insan olan arkadaşları bir ağızdan onu safsataya kapılmakla suçluyordu. Canını sıkıyordu bu. Evet dostum, bir yan tutmalısın. Ya şimdiki toplum düzeninin olması gerektiği gibi olduğunu kabul eder, kendi haklarını savunursun, ya da haksız ayrıcalıklardan yararlandığını itiraf eder, benim yaptığım gibi onları seve seve kullanırsın. Hayır, bu ayrıcalıkların haksızlığını kabul ediyorsan bunlardan zevkle yararlanamazsın. En azından ben bunu yapamam. Benim için önemli olan kendimi suçlu hissetmemektir. Bu konuşmadan yorulan Stefan Arkadyevich, aslında neden çıkıp dolaşmıyoruz ki dedi. Uyuyamıyoruz. Haydi gidelim. Levin yanıt vermedi. Az önce söylediği, yalnızca toplumsal eşitsizliği artırmamak için hiçbir şey yapmadığı yolundaki sözü aklını kurcalıyordu hala. İnsan olumsuz anlamdaki bir adaletten yararlanabilir mi diye soruyordu kendi kendine. Stepan Arkadyevich ayağa kalkarak, ot ne güzel kokuyor dedi. Hayır, uyuyamayacağımı hissediyorum. Vasenka bir şeyler çeviriyor olmalı. Gülüşünü ve sesini duyuyor musun? Ben kalıyorum dedi Levin. Oblonski gülümseyerek ve karanlıkta beresini arayarak. İlki olarak mı bu da diye sordu. Hayır ama oraya gidip de ne yapayım? Biliyor musun, kendi kendini mutsuz ediyorsun sen dedi Stefan Arkadyevich. Sonunda beresini bulmuştu ve kalkıyordu. Neden? Oblonski kapıyı açarak, karının karşısında ne durumlara düştüğünü görmüyor muyum dersin? 2 günlük bir ava izin vermesi ne kadar da önemliydi senin için. Temiz bir sevgi dönemi için hoş bir şey bu. Ama bütün bir yaşam için yeterli olmaz. Erkek özgürlüğünü korumalıdır. Onun kendi çıkarları da vardır. Erkek evin efendisi olmalıdır, dedi. Hangi konuda? Köyde kızların peşinden koşması için mi? Bu seni eğlendiriyorsa neden olmasın? Karım bunda hiç kötülük görmez. Ayrıca ben de zevk alırım. Önemli olan yuvaya saygı duymaktır. Ama insanın elini kolunu bağlaması gerekmez. Levin arkasını dönerken anlamsız bir sesle, olabilir dedi. Yarın erken kalkmak gerek. Önceden söyleyeyim. Kimseyi uyandırmadan şafakla giderim. Baylar çabuk gelin, harika diye bağırıyordu Vestovski onlara. Bakın ne buldum. Gerçek bir Gretchen. Tanıştık bile. Gerçekten çok güzel o, dedi bir şakşakçı gibi. Sanki bu güzellik onun için yaratılmışçasına sevincini belirtiyordu. Levin uyuyormuş gibi yaptı. Oblonski terliklerini ayaklarına geçirdi, bir sigara yaktı ve Vestovski ile birlikte ambardan çıktı. Çok geçmeden ikisinin de sesi uzaklarda yitip gitti. Levin uzun süre uyuyamadı. Atların ot yiyişlerini, ardından köylünün büyük oğluyla atlara bakmak için otluğa gidişini, askerin, yeğenin ve patronun torunuyla ambarın öteki köşesine yatışını duydu. Çocuğun tiz bir sesle amcasına köpekleri nasıl bulduğunu, ona çok korkunç ve kocaman geldiklerini anlatmasını dinledi. Ardından küçük çocuk bu köpeklerin hangi hayvanları avladığını sordu. Asker, uykulu ve boğuk bir sesle avcıların yarın bataklığa gideceklerini, ateş edeceklerini söyledi. En sonunda çocuğun sorularına son vermek için ona, ''Uyu Vaska, uyu, yoksa seni döverim.'' dedi. Az sonra kendisi de horlamaya başladı. Her şey sustu. Levin bir at hırıltısından ve bir çulluk çığlığından başka hiçbir şey işitmedi. Olumsuz bir adaletle yetinir mi insan diye yineledi. Eh, ben suçlu değilim. Sonra ertesi günü düşünmeye başladı. Erkenden giderim. Soğukkanlılığımı koruyacağıma söz veriyorum. Pek çok çulluk ve yığınla suçulluğu var. Dönüşte Kitty'nin pusulasına da bulurum belki. Evet, Steve haklıdır belki de. Ona karşı çok zayıf davranıyorum. Ama ne yapayım? Yine bir olumsuzluk. Uyuyacağı sırada dönen Vestovski ile Stefan Arkadyevich'in kahkahalarını ve neşeli konuşmalarını duydu. İkinci kez gözlerini açtı. Yükselen ay kapının aralığında duran iki adamı aydınlatıyordu. Stefan Arkadyevich genç kızın tazeliğinden söz ediyor ve onu taze bir fındığa benzetiyordu. Vestovski bulaşıcı gülüşüyle gülüyor. Bir köylünün söylediği sözü yineleyip duruyordu. Seninkini bütün gücünle ara bakalım. Yarı uyur yarı uyanık onlara. Baylar, yarın şafakla diye mırıldandı ve uykuya daldı. Şafakla birlikte hemen kalkan Levin, arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı. Çoraplı bir bacağını uzatmış, yüzü koyun yatan Vestovski öyle derin uyuyordu ki ondan bir yanıt almak olanaksızdı. Oblonski de uykulu uykulu bu kadar erken uyanmayacağını söyledi. Samanın içinde tor top olmuş yatan Laska bile istemeye istemeye kalktı. Arka ayaklarından önce birini, sonra ötekini tembel temel gerdi. Levin çizmelerini giydi, tüfeğini aldı, gıcırdayan kapıyı dikkatle açıp çıktı. Arabacılar arabaların yanında uyuyor, atlar uyukluyordu. Yalnızca atlardan biri soluğuyla saçtığı yulafını tembel tembel yiyordu. Ortalık alacakaranlıktı. Kulübeden çıkan yaşlı bir köylü kadın çok iyi tanıdığı biriyle konuşurmuş gibi dostça sordu. Neden bu kadar erken kalktın yavrum? Ava gidiyorum ana, sazlığa gitmek için nereden geçmem gerekir? Bizim ambarların önünden doğruca git, sazlığa varırsın. Bizimkiler geceyi orada geçirdiler. Laska yolda önden neşeyle koşuyor. Levin gökyüzünü araştırarak hızlı adımlarla onu izliyordu. Güneş doğmadan önce sazlığa varmayı hesaplıyordu. Ama az sonra güneş göründü. Hala görünen ay civa parlaklığındaydı. Az önce fark edilmemesi olanaksız olan sabah yıldızı hemen hemen görünmüyordu. Az önce ufukta belli belirsiz görünen lekeler şimdi kesin biçimler alıyordu. Buğday yığınlarıydı bunlar. Güneşin ışıklarını bekleyerek saklanan çiğ taneleri Levin'in paçalarını ve belinden aşağı inen gömleğini ıslatıyordu. Sabah havasının sessizliğinde Angelus sesler bile açık olarak duyulabiliyordu. Bir arı kulağını yalayıp geçince Levin bunu bir kurşunun ıslık çaldığını sandı. Bakındı, ikinci, üçüncü arıyı gördü. Bütün arılar sazdan yapılmış bir kovanın içinden çıkıyor ve sazlığa doğru uçuyordu. Ağaç kümeleri yer yer kalın, yer yer ince sis bulutlarının arasından görünen adacıklar gibi sazlığın yerini ve kıyısındaki yolun üzerinde kaftanlarına sarılıp uzanmış uyumakta olan çocukları ve köylüleri ortaya çıkarıyordu. Köylüler bütün gece atlara göz kulak olmuşlardı. Onların biraz uzağında gürültüyle sürükledikleri zincirlerine bağlanmış üç at otluyordu. Laska efendisinin yanında yürüyordu. Önden yürüyüp ikide bir geri dönmek istermiş gibiydi. Levin sazlığın kıyısında uyuyan köylüleri geride bırakınca tüfeğini inceledi ve köpeğini saldı. Atlardan biri 3 yaşındaki Laska'yı görünce kişnemeye, kuyruğunu sallamaya başladı. Ötekiler de korktu. Bağlı ayaklarıyla suları şıpırdatarak, çomura batan toynaklarıyla ilginç sesler çıkararak kendilerini sazlığın kıyısına attılar. Laska atlara alaylı alaylı bakarak durdu. Sonra efendisine baktı. Levin köpeği okşadı. Başlama işareti vererek ıslık çaldı. Laska ayaklarının altında kayan toprağı koklayarak neşeyle telaşla koştu. Tanıdığı bütün kokuların arasında böğürtlenlerin, otların, pasın, bataklığın, at pisliklerinin kokuları arasında onu hepsinden çok heyecanlandıran kuş kokusunu tanıdı. Yosunların üzerinde bu koku yer yer çok güçlüydü. Ama bunun hangi yönde daha güçlü, hangi yönde daha zayıf olduğunu anlaması zordu hayvanın. Laska avın yönünü daha iyi koklamak için biraz uzaklaştı ve sabah rüzgarına katılarak gerektiğinde hemen duracak biçimde ayaklarını yere gevşek gevşek batarak hızla koşmaya başladı. Rüzgar doğudan estiği için sağa döndü. İyice açılan burun delikleriyle havayı içine çekince av hayvanının izini değil kendisinin orada olduğunu hem de bol olduğunu anladı hemen. Laska yavaşladı. Kuşlar vardı ama neredeydiler? Dişi köpek yerini tam olarak anlayamıyordu hala. Daire biçiminde dolanmaya başladığı sırada birden efendisinin sesi rahatını kaçırdı. ''Laska buraya!'' dedi Levin. Ona başka bir yeri göstererek. Laska tereddüt ederek durdu. Ama efendisi hiçbir şey bulamayacağı suyla kaplı kökleri göstererek buyruğunu yineledi. Laska efendisine yaranmak için arıyormuş gibi yaptı. Orayı araştırdı, sonra önceki yerine döndü ve hemen avın kokusunu aldı. Şimdi rahat bırakıldığı zaman ne yapması gerektiğini biliyordu. Nereye bastığına bakmadan iri kütüklere çarparak batağa düşüp hemen yine güçlü ve yumuşak ayakların üzerinde doğrularak yeniden avın yerini belli etmek için daireler çizmeye başladı. Kokularını gittikçe daha iyi alıyordu. Birden rakiplerinden birinin orada kendisinden 5 adım ötedeki ağaç kökünün arkasında bulunduğunu anladı. Durdu. Bütün bedeni kas katı kesildi. Kısa bacakları önünü görmesini engelliyordu ama koku onu yanıltmıyordu. Kuş orada 5 adım ötedeydi. Koklayarak beklemenin tadını çıkararak orada durdu. Kuyruğunu germiş, ağzı yarı açık, yavaşça titriyor, koşarken birisi ters dönmüş kulaklarını dikmiş bekliyordu. Derin derin ama sakınımlı bir şekilde soluk alıyor ve daha da sakınımla başını çevirmeyi göze alamadan efendisine bakıyordu. Levin köpeğin iyi tanıdığı bir yüz ifadesiyle ve korkunç bulduğu gözleriyle köklere çarparak ilerliyordu. Laska'ya efendisi çok yavaş yürüyormuş gibi geliyordu. Efendisinin yavaş yürüdüğünü sanıyordu ama aslında Levin koşuyordu. Laska'nın özel duruşundan, ağzını aralayıp arka ayaklarıyla kürek çekercesine yere yapışıp oturmasından Levin onun çulluk kokusu aldığını anladı. İlk atışının başarılı olması için bütün ruhuyla Tanrı'ya yakararak köpeğe doğru koştu. Yaklaşınca baktı ve Laska'nın neyin kokusunu aldığını gördü. Bir sajen uzakta iki kök arasına saklanmış bir suçulluğu vardı. Kuş başını çevirmiş dinliyordu. Sonra kanatlarını hafifçe açıp kapayarak beceriksizce uçtu ve dönerek uzaklaştı. Levin Laska'yı iterek tut tut diye bağırdı. Laska ilerleyemem diye düşündü. Nereye gideyim? Buradan onun kokusunu alıyorum. İlerlersem nerede yakalayacağımı bilemem. Ama efendisi onu diziyle iterek heyecanla fısıldadı. Laskacığım tut tut. Laska bu kadar üstelediğine göre benden günah gitti diye düşündü ve kendinden geçerek köklerin arasına atıldı. Şimdi artık hiçbir şeyin kokusunu almıyor, hiçbir şey anlamıyor, yalnızca görüyor ve işitiyordu. Ayrıldığı yerden 10 adım kadar ötede kendi özgü kanat çırpışları ve çığlığıyla bir suçulluğu havalandı. Hemen bir el ateş edildi ve kuş olanca ağırlığıyla yere düştü. Beyaz karnı nemli toprağa yapışıverdi. Aynı anda ikinci bir suçulluğu köpeği beklemeden Levin'in arkasından havalandı. Levin arkasına döndü, köpek uzaktaydı ama yine de onu bekledi. Suçulluğu bir süre kanat çırptı, sonra kuru toprağa bir top gibi çakıldı. Levin sıcak ve semiz çullukları av çantasına koyarken bu kez işler yolunda gidecek. Hey Laskacığım iyi çalış dedi kendi kendine. Yeniden tüfeğini doldurduktan sonra Levin bataklığın içine doğru ilerledi. Bulutlardan görünmüyorsa da güneş çoktan doğmuştu. Ay bütün parlaklığını yitirmiş, gökyüzünde küçük beyaz bir bulut gibi duruyordu. Yıldızlar görünmüyordu. Daha önce çiğden gümüş gibi parlayan su birikintileri şimdi güneşin altında altın sarısı ışıklar saçıyordu. Pas rengi sular kehribar sarısına dönüşüyordu. Otların mavi rengi sarımsı bir yeşile dönüşüyordu. Bataklık kuşları çiğden parlayan ve sazlığın kıyısına gölgelerini vuran çığlıklarda kaynaşıyorlardı. Bir tahıl yığınına konan bir atmaca sazlığın kıyılarına bakıyor. Alakargalar tarlaların üzerinde uçuşuyordu. Çıplak ayaklı çocuklar atları kaftanın altından kalkmış kaşınmakta olan yaşlı bir köylünün yanına götürüyorlardı. Tüfeğin dumanları yeşil otların ve çayın üstüne süt gibi yayılıyordu. Bir çocuk Levin'e doğru koştu, uzaktan bağırdı. Amcacığım burada ördekler var, dün gördük. Levin ona hayranlığını belirten bu çocuğun yanında üç çulluk daha vurduğu için büyük bir zevk duydu. Avcılar arasında yaygın bir hoş inanca göre ilk atış başarılı olursa av başarılı olurdu. Bu kez de gelenek doğrulanmış oluyordu. Levin 30 verst kadar yol aldıktan sonra 19 kuş ve çantasında yer olmadığı için kemerine bağladığı bir ördek de saat 10'a doğru aç ve yorgun ama keyifli olarak döndü. Arkadaşları çoktan kalkmış, aç olduklarından yemeklerini yemişlerdi. Levin çullukları ve su çulluklarını ikinci kez sayarken ''Dur dur 19 tane olduklarını biliyorum'' dedi. Kas katı kesilmiş, tüyleri pıhtılaşmış, kana yapışmış, küçük başları yana sarkmış olan kuşların o gökte uçarkenki görkemli halleri kalmamıştı artık. Sayı doğruydu. Stepan Arkadyevich'in kendisini kıskandığını görmekten çok hoşlanıyordu Levin. Ayrıca çok mutluydu. Çünkü dönüşünde Kitty'nin pusulasını getiren haberciyi orada bulmuştu. Çok iyi ve çok neşeliyim. Benim için endişeleniyorsan rahatlayabilirsin. Yeni bir koruyucum var. Maria Vasilyevna. Bu ailede çok önemli biri olan ebe kadındı. Bana bakmaya geldi, beni çok sağlıklı buldu. Onu sen dönünceye de yanımızda alıkoyacağız. Herkes iyi ve neşeli. Bu yüzden rica ederim acele etme ve av iyi geçiyorsa bir gün daha kal. İyi geçen av ve karısının pusulası Levin'i öyle sevindirdi ki sevinci iki küçük tatsızlığın izini kolayca siliverdi. Daha önce yana koşulan ve dün çok zorlanan at yemi istemiyor ve bitkin görünüyordu. Dün onu çok yordular, Konstantin Dimitriç diyordu arabacı. İlk önce Levin'in keyfini kaçıran ama daha sonra onu çok güldüren ikinci olay Kitty'nin en az bir hafta yetecek kadar bol koyduğu yiyeceklerinin kalmayışıydı. Avdan dönüşte yorgun ve aç olan Levin böreklere çok güveniyordu ve Laska'nın av kokusunu hissettiği gibi o da böreklerin kokusunu ve tadını hissediyordu. Gelir gelmez Filipe bu böreklerden getirmesini söyledi. Ama ne var ki börek kalmadığı gibi piliç bile bırakmamışlardı. Oblonski ve Slovski'yi gösterip gülerek öyle iştahlı ki dedi. İştahlı olmaktan yakınmam artık ama onunki olağanüstü. Levin Vestovski'ye canı sıkkın bakarak ne yapalım dedi. Filip bana biraz et ver. Eti yediler, kemikleri de köpeğe verdiler dedi Filip. Levin'in canı öylesine sıkıldı ki hırsından neredeyse ağlayacaktı. Gerçekten de bana bir şey bırakmadılar mı? Veslovski'ye bakmamaya çalışarak titreyen bir sesle Filip'e neyse kuşların içini boşalt da ısırgan otuyla doldur. Bana da hiç olmazsa süt bul. Açlığını sütle yatıştırınca bir yabancının önünde hoşnutsuzluğunu gösterdiği için kendi kendinden utandı ve açlığı yüzünden öfkelenmesine güldü. O akşam Veslovski'nin birkaç kuş avladığı son avdan sonra avcılar evin yolunu tuttular. Dönüş gidiş kadar neşeli geçti. Veslovski bazen şarkı söylüyor, bazen ona sık sık kusura bakma diyerek vodka ikram eden köylülerle olan serüvenini anlatıyordu. Bazen de yaş fındık gibi taze, genç köylü kızıyla olan serüvenini ve ona evli olup olmadığını soran, evli olmadığını öğrenince de başkalarının karılarına bakma, kendine de bir tane bulmaya çalış diyen köylüyü anımsıyordu. Bu sözler Veslovski'yi özellikle keyiflendiriyordu. Genel olarak bu yolculuk beni büyüledi. Ya sizi Levin? Levin evindeyken Veslovski'ye duyduğu düşmanlığı artık hissetmeyip tersine konuğuna karşı dostça duygular beslediğine çok sevinerek içtenlikle beni de diye yanıt verdi. Levin ertesi sabah saat 10'a doğru malikanesini dolaştıktan sonra Veslovski'nin kapısını çaldı. Entre diye bağırdı Veslovski. İç çamaşırıyla gülümseyerek özür dilerim, ablusyonunu az önce bitirdim. Lütfen canınızı sıkmayın diyen Levin pencerenin pervazına oturduktan sonra iyi uyudunuz mu diye sordu. Ölü gibi. Bugün av için hava iyi olacak mı? Sabahları ne içersiniz, çay mı kahve mi? Hiçbirini, kahvaltı ederim. Bu kadar geciktiğime gerçekten üzülüyorum. Hanımlar çoktan kalkmıştır. Küçük bir gezinti yapmak çok iyi olurdu aslında. Bana atlarınızı gösterirsiniz. Bahçenin çevresinde dolaştılar, ahırı gezdiler. Paralelde biraz jimnastik yaptılar. Sonra Levin konuğuyla eve döndü, birlikte salona girdiler. Veslovski semaverin yanında oturan Kitty'nin yanına gelerek, "Çok güzel bir av yaptık. Ne serüvenler yaşadık. Hanımların bu zevkten yoksun kalmaları çok yazık." dedi. Konuğunun Kitty ile konuşurken yüzünde beliren o gülüşüne ve zafer kazanmış anlamına çok sinirlenen Levin kendi kendine ev sahibesine bir iki söz etmesi gerekir ne de olsa dedi. Maria Vasilevna ve Stefan Arkadyevich ile birlikte masanın öbür ucunda oturan prenses Levin'e seslendi ve onunla genç çiftin Moskova'ya taşınmaları konusunu konuşmaya başladı. Ona göre Kitty'nin ruhsalık dönemi için bir daire hazırlaması gerekiyordu. Düğünden önce olduğu gibi gerçekleşmekte olan olayın büyüklüğünü en önemsiz ayrıntılarla küçültmekte olan bu hazırlıklar Levin'in nasıl canını sıktıysa şimdi de parmakla sayılabilecek kadar az bir zaman kalmış olan doğumdan önceki hazırlıklar da onu sinirlendiriyordu. Levin doğacak bebeğin kundaklanması ile ilgili konuşmaları duymamaya, Dorin'in özel bir önem verdiği küçük üçgen bezleri, gizemli bezleri görmemeye çalışıyordu. Ona söz verilen ama yine de gerçekleşeceğine inanmadığı, olağanüstü bulduğu oğlunun doğumu, oğlu olacağına inanıyordu. Bir yandan ona büyük olduğu kadar olanaksız bir mutluluk olarak görünüyor, öte yandan bunu önceden görülemeyecek, tartışılamayacak kadar gizemli bir olay olarak görüyor. İnsanların çok doğal bir şeyden söz edercesine bu olaydan söz etmeleri, geleceğin babasını incitiyor ve küçük düşürüyordu. Prenses onun bu duygularını hiç anlamıyordu. Damadının görünüşteki kayıtsızlığında şaşkınlık ve umursamazlık görülüyordu. Bu yüzden de onu hiç rahat bırakmıyordu. Stefan Arkadyevich'e Moskova'da bir daire tutmasını söylemişti ve Levin'i de bu konuyu konuşmak için çağırıyordu. "Nasıl uygun bulursanız öyle yapın prenses, bu işlerden hiç anlamam." dedi. "Ama Moskova'ya taşınacağınız tarihin belirlenmesi gerek." Gerçekten bilmiyorum. Yalnız milyonlarca çocuğun Moskova'dan ve doktordan habersiz dünyaya geldiğini biliyorum. Peki neden? Bu durumda Kitty ne isterse onu yapacak. Kitty bu tür ayrıntılarla uğraşmamalı. Onu korkutmak mı istiyorsun? Haberin olsun, bu bahar Natalie Golitz'in iyi bir ebe olmadığından doğum sırasında öldü. Levin asık bir yüzle, ne isterseniz yapacağım diye yineledi. Prenses açıklamalarını sürdürüyor ama Levin onu dinlemiyordu. Prenses de yaptığı bu konuşma onu biraz sinirlendiriyordu. Ama asıl canını sıkan şey bu değil, semaverin başında olan olaylardı. Zaman zaman Veslovski'ye bakarak bu böyle sürüp gidemez diye düşünüyordu. Veslovski Kitty'ye doğru eğilmiş, sevimli sevimli gülümseyerek ona bir şeyler söylüyordu. Kitty de heyecanlıydı ve yüzü kızarmıştı. Levin'e göre Veslovski'nin neşesi, bakışı, gülümsemesi uygunsuzdu. Aynı şekilde Kitty'nin duruşu ve bakışı da öyleydi. Yeniden dünyası karardı. yine bir gün önceki gibi mutluluğun, huzurun, gururun zirvesinden umutsuzluğun, öfkenin, utancın uçurumuna yuvarlanıverdi. Yeniden herkes ve her şey ona dayanılmaz göründü. Arkasına dönerek, "Prenses nasıl uygun bulursanız öyle yapın," dedi yeniden. "Ey hükümdarların tacı, ne kadar ağırsın," dedi Stefan Arkadyevich şaka yaparak. Levin'e yalnızca prensesle yaptığı konuşmasını değil ama gözünden kaçmayan ve Levin'in heyecanlanmasına neden olan şeyi anıştırmak istiyordu. "Dolly, ne kadar geçiniyorsun?" Herkes Darya Aleksandrovna'yı selamlamak için ayağa kalktı. Veslovski de bir an kalktı. Yeni erkek cinsine özgü olan, kadınlara karşı o senli benlikle belli belirsiz bir selam verdi ve Kitty ile konuşmasını sürdürmek için yeniden oturdu. "Maşa beni geciktirdi. İyi uyuyamadı. Bugün çok huysuz," dedi Dolly. Kitty ile Veslovski arasında konu hala Anna'ydı. Genç adam sosyete kurallarının dışına çıkarak sevmenin mümkün olabileceğini tartışıyordu. Bu konuşma Kitty'nin hoşuna gitmiyordu. Çünkü kocasının üzerindeki etkisini mi biliyordu? Ama bu konuşmaya bir son veremeyecek. Hatta genç adamın kendisine gösterdiği apaçık ilgiden duyduğu bir hazla birlikte sıkıntısını saklayamayacak derecede saf ve deneyimsizdi. Konuşmayı kesmek istiyor ama nasıl davranacağını bilemiyordu. Yapacağı her şeyi kocası hemen fark edecek ve kötüye çekecekti. Gerçekten de Kitty, küçük Maria'nın annesi olduğunu sorduğunda buna canı sıkılan Veslovski, Dolly'ye ilgisiz bakmaya başlayınca Levin karısının sorduğu bu soruyu iğrenç bir kurnazlık olarak yorumladı. "Dolly, bugün mantar toplamaya gidecek miyiz?" diye sordu Kitty kızararak. "Aa evet, gidelim, ben de gelirim," dedi. Kibarlık gereği Veslovski'ye gelip gelmeyeceğini sormayı düşündü ama kendini tuttu. 4. kaset 2. yüzün sonu.